Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Charles Pfeff. Stanley'nin Surviving in an Angry World kitabı, öfke, kırgınlık ve bağışlama üzerine yazılmış Hristiyan yaşamı ve kişisel gelişim çalışmasıdır. Kitabın temel amacı, öfkeyi yalnızca kontrol edilmesi gereken ani bir tepki olarak değil, ilişkileri. Ruhsal hayatı ve iç huzuru etkileyen daha derin bir sorun olarak incelemektir. Stanley, öfkenin her zaman aynı nitelikte olmadığını savunur. Haksızlık karşısındaki ahlaki duyarlılıkla, gururdan, incinmişlikten ya da kontrol arzusundan doğan yıkıcı kızgınlığı birbirinden ayırır. Yazarın yaklaşımı açıkça kutsal kitap temellidir. Buna rağmen ele aldığı çatışma, aile içindeki gerilim, bastırılmış kırgınlık ve affetmenin güçlüğü, geniş bir okur kitlesinin tanıyacağı deneyimlerdir. Stanley, kişiyi önce kendi öfkesinin kaynağıyla dürüstçe yüzleşmeye, sonra da bu duygunun sonuçlarını görmeye çağırır. Son aşamada ise bağışlamayı, yapılan yanlışı onaylamak değil, yıkıcı öfkenin egemenliğinden kurtulmak olarak konumlandırır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, öfkenin tanımı, meşru tepki ile yıkıcı öfke arasındaki ayrım, Stanley.
Öfkeyi gerçek ya da algılanan bir tehdit, hakaret, engellenme veya adaletsizlik karşısında duyulan yoğun hoşnutsuzluk ve düşmanlık olarak ele alır.
Bu geniş tanım önemlidir. Çünkü öfke yalnızca bağırmak veya saldırgan davranmak değildir. Sessiz küskünlük, iğneleyici konuşma, sürekli suçlama ve içe kapanma da öfkenin dışa vurumları olabilir.
Kitabın belirgin yönlerinden biri öfkeyi toptan kötü ilan etmemesidir.
Yazar, haksızlık karşısında hissedilen doğru öfkenin ahlaki bir hassasiyet taşıyabileceğini kabul eder. Ancak bu tür bir tepkinin amacı kişiyi aşağılamak, intikam almak veya zarar vermek değildir. Buna karşılık zararlı öfke, insanın kendi benliğini koruma çabasına, gururuna ya da çözülmemiş yaralarına bağlanır.
Stanley'e göre belirleyici ölçüt, kişinin neye öfkelendiği kadar bu öfkenin onu neye yönelttiğidir. Öfke adalet arayışını destekliyorsa yapıcı bir işlev görebilir.
Fakat ilişkiyi yıpratıyor, zihni sürekli meşgul ediyor ve kişiyi misillemeye itiyorsa yıkıcı hale gelmiştir.
Bu ayrım, okurun duygusunu inkar etmeden davranışının sorumluluğunu üstlenmesine yardım eder. İkinci olarak, öfkenin görünür ifadeleri ve ilişkiler üzerindeki birikimli etkisi, kitap, öfkenin yalnızca yoğun bir duygu değil.
İnsanın iletişim biçimini ve ilişki kurma kapasitesini değiştiren bir güç olduğunu vurgular.
Açık öfke, patlamalar, sert sözler ve tehditler yoluyla kolayca fark edilir.
Fakat Stanley, bastırılan veya dolaylı biçimde gösterilen öfkenin de ciddi sonuçları olduğunu hatırlatır. Bir kişi görünürde sakin kalırken mesafe koyabilir, konuşmayı kesebilir, sürekli eleştirebilir ya da karşısındakinin hatalarını zihninde biriktirebilir.
Böyle durumlarda sorun çözülmüş gibi görünse de kırgınlık canlı kalır. Yazarın değerlendirmesinde bu birikim eşler, ebeveynler ve çocuklar, arkadaşlar ya da çalışma çevresindeki kişiler arasında güveni zedeler. Öfkeli kişi çoğu zaman yalnızca karşısındakini yaraladığını düşünür. Oysa devamlı kızgınlık kişinin kendi düşüncesini de daraltır. Olayları daha tehditkar yorumlamasına neden olur ve her yeni anlaşmazlığı eski yaraların kanıtı gibi gösterir.
Stanley ayrıca bu sürecin Tanrı ile ilişkiyi de etkilediğini savunur.
Böylece öfke, tek bir tartışmanın sorunu olmaktan çıkar, kişinin kendisi, başkaları ve inancı arasındaki bağları aşındıran bir döngüye dönüşür. Üçüncü olarak,
yedi kökneden, suçlama ve güvensizlikten bağımlılığa uzanan kaynaklar Stanley.
Kalıcı öfkenin çoğu zaman tek bir olaya indirgenemeyeceğini düşünür ve yedi temel kökneden sıralar.
Bunlar suçlama ve utanç, gurur, güvensizlik, ertelenen veya engellenen hayaller, yalanlar ve örtbas etme, ruhsal hastalıklar ile kimyasal bağımlılıktır. Bu liste, kitabın öfkeyi basit bir irade eksikliği saymadığını gösterir. Örneğin, utanç yaşayan kişi, kendisini korumak için başkalarını suçlamaya yönelebilir.
Gurur, eleştiriyi katlanılmaz bir tehdit gibi algılatabilir.
Güvensizlik ise, sıradan bir anlaşmazlığı terk edilme ya da değersiz görülme korkusuna dönüştürebilir.
Gerçekleşmeyen beklentiler de özellikle aile, iş veya kişisel gelecek alanında derin hayal kırıklığı yaratabilir.
Stanley'nin yaklaşımında dürüstlük, bu nedenleri teşhis etmenin başlangıcıdır.
Ancak ruhsal hastalık veya bağımlılık gibi durumların anılması, her öfke sorununun yalnızca manevi telkinle açıklanamayacağını da düşündürür. Kitap, okuyucuyu kendi payını görmeye çağırırken, karmaşık durumlarda uygun profesyonel destek ihtiyacını dışlamayan daha dikkatli bir okuma gerektirir. Asıl mesele, öfkenin görünen hedefinin arkasında hangi incinmenin, korkunun veya alışkanlığın bulunduğunu araştırmaktır. Dördüncü olarak, bağışlama, yapılan haksızlığı küçümsemek değil, öfkenin yükünü bırakmaktır. Kitabın çözüm önerisinin merkezinde bağışlama bulunur. Zenli, gerçek ve kalıcı barışa giden yolun, öfkeyi besleyen kırgınlıktan vazgeçmeyi öğrenmek olduğunu ileri sürer. Bu yaklaşımın önemli yanı, bağışlamayı unutmak, zararı inkar etmek veya failin davranışını haklı çıkarmakla eşitlememesidir. Bir insanın haksızlığa uğramış olması, öfkesinin anlaşılır olduğu anlamına gelebilir. Fakat öfkeye süresiz biçimde tutunmak, zarar veren kişinin etkisinin mağdurun iç dünyasında sürmesine de yol açabilir. Stanley için bağışlama, bu etkinin devamını reddeden ruhsal ve ahlaki bir karardır. Bununla birlikte kitap, bağışlamanın kolay veya anlık bir duygu değişimi olmadığını kabul eder. Kişinin kaybını, incinmişliğini ve kendi tepkilerini dürüstçe görmesi gerekir. Ardından intikam isteğini bırakma yönünde bilinçli bir yönelim gelir. Hristiyan çerçevede bu yönelim, Tanrı'nın bağışlayıcılığıyla ilişkilendirilir. Kitabın pratik değeri, okuyucuyu karşı tarafı değiştirmeye çalışmaktan önce kendi içindeki kızgınlık bağını incelemeye yöneltmesidir. Ancak bağışlama, güvenin hemen yeniden kurulacağı veya zararlı bir ilişkiye geri dönülmesi gerektiği anlamına gelmez. Sınırlar ve güvenlik ayrı değerlendirilmesi gereken konulardır. Son olarak, Tanrı'ya yöneltilen öfke ve kişisel barışı kurma çabası. Stanley, öfkenin bazen insanlara değil, doğrudan Tanrı'ya yöneltildiğini de ele alır. Ağır kayıplar, karşılanmayan beklentiler, hastalıklar veya uzun süren belirsizlikler, kişide ihmal edilmişlik ve adaletsizliğe uğramışlık duygusu doğurabilir. Dini çevrelerde bu tür duyguları dile getirmek zor görülebilir. Kitap ise bu öfkenin varlığını inkar etmek yerine onu ruhsal sorgulamanın bir parçası olarak ele alır. Stanley'nin çözümü, kişinin Tanrı hakkındaki varsayımlarını, kontrol beklentisini ve yaşadığı acıya verdiği anlamı yeniden gözden geçirmesidir. Bu nokta, kitabın kişisel barışı yalnızca daha sakin davranmak şeklinde tanımlamadığını gösterir. Barış, insanın başına gelen her şeyi hoş karşılaması değil, kırgınlığın hayatını yönetmesine izin vermemesiyle ilgilidir. Yazar, kutsal kitap ilkelerine dönüşü, dua etmeyi ve bağışlamayı bu sürecin temel araçları sayar. Okur açısından kitabın asıl çağrısı öfkeyi bastırmak değildir. Öfkenin ne söylediğini dinlemek, fakat onun yön verdiği bir hayat sürmemektir. Böylece kişisel huzur, çatışmanın bütünüyle ortadan kalkmasından değil, çatışmaya daha bilinçli, sorumlu ve inançla uyumlu bir karşılık verebilmekten doğar. Sonuç olarak, Surviving in an Angry World, özellikle öfke, küskünlük ve affetme meselelerini Hristiyan inancı çerçevesinde değerlendirmek isteyen okurlar için uygundur. Aile içi gerilimler. Uzun süren kırgınlıklar veya sık tekrarlanan çatışmalar yaşayan kişiler, kitapta kendi tepkilerini anlamaya yardımcı olacak bir düşünme çerçevesi bulabilir. Din görevlileri, küçük grup yöneticileri ve bağışlama konusunu tartışmak isteyen okuma grupları da eserden yararlanabilir. Kitabın pratik faydası. Öfkeyi yalnızca dışarıda görülen bir davranış olarak değil, utanç, gurur, güvensizlik, hayal kırıklığı ve dürüstlük sorunlarıyla bağlantılı bir süreç olarak ele almasıdır. Bu sayede okur, karşısındakinin kusurlarına odaklanmak yerine kendi öfkesinin kaynağını incelemeye teşvik edilir. Benzer kişisel gelişim kitaplarından ayrıldığı nokta, teknik duygu düzenleme araçlarından çok, manevi sorumluluk, Tanrı ile ilişki ve bağışlama üzerinde durmasıdır. Bu tercih, kitabı bilimsel psikoloji veya klinik tedavi rehberi arayanlar için sınırlı kılabilir. Özellikle travma, bağımlılık veya ruh sağlığı sorunlarında uzman desteği gerekli olabilir. Buna karşılık Stanley, kolay öfke kontrolü vaat etmek yerine, kızgınlığın insanın ilişkilerine ve inancına maliyetini tartışır. Meşru adalet duygusuyla yıkıcı hınca ayırması, bağışlamayı pasiflik değil, içsel özgürleşme olarak sunması, kitabın türü içindeki ayırt edici gücünü oluşturur. Destek olmak isterseniz, Charles F. Stanley kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.